19. ayırım, sayfa 184. Kahretsin Scott, içeri dönüyoruz dedim. Çıkart şunları. Beni eve götür Henry. Henry kızgın, meraksız parmaklarını kızın yakasından içeri daldırdı. Sinir bozucu ilaveleri çekip aldı ve karanlığın içine doğru becerebildiğince uzağa fırlattı. Evet, artık girebilir miyiz içeri? Kızın görünümündeki değişimi kimse fark etmemiş gibiydi. Buysa Henry'nin dediği gibi herkesin sürekli ona baktığını sanıp bir tavus kuşu gibi kibirlenmesinin ne kadar abes olduğunu kanıtlıyordu. Ertesi gün okul vardı. Bu yüzden dans saat 11'de sona erdi. Henry Ford'u Finch'lerin yokuşundan indirdi. Tesbih ağaçlarının altında durdurdu. Jean-Louis ile ikisi ön kapıya gittiler. Kızın geçmesi için kapıyı açmadan önce kollarını ona tatlılıkla doladı ve dudaklarından öptü. Jean-Louis yanaklarının yandığını hissetti. Bir tane de şans getirmesi için dedi oğlan. Onu bir kez daha öptü, sonra da kapıyı kızın arkasından çekti. Jean-Louis onun sokağın karşısındaki odasına doğru koşarken ıslık çaldığını duydu. Acıkmıştı. Parmak uçlarına basarak koridorda mutfağa doğru ilerledi. Babasının odasının önünden geçerken kapının altından ışık sızdığını gördü. Hafifçe vurup içeri girdi. Attikus yatakta kitap okuyordu. ''İyi vakit geçirdin mi?'' ''Harika vakit geçirdim.'' dedi Attikus. ''Kim?'' ''Sence Hank benim için çok mu yaşlı?'' ''Ne? Yok bir şey. İyi geceler.'' Ertesi gün yoklama boyunca Henry'ye abayı yakmanın ağırlığıyla oturup kaldı. Ancak sınıf öğretmeninin ikazı üzerine dikkat kesilebildi. Orta ve son sınıflar ilk devre zilinden sonra özel bir toplantı için bir araya gelecekti. Toplantı salonuna giderken aklındaki tek şey Henry'yi görme olasılığıydı. Bir de Bayan Moffat'ın ne diyeceğine ilişkin cılız bir merak. Muhtemelen yine bir savaş tahvili satma kampanyasıydı. Maycomb İlçe Lisesi'nin müdürü Bay Charles Taffet'tı ve adını telafi etmek için suratına onu 5 sentin üzerindeki kızıl deriliğe benzeten haşin bir ifade yapıştırmaya alışkanlık edinmişti. Ne var ki kişiliği bu kadar etkileyici değildi. Hüsrana uğramış bir adam, hayatta umduğunu bulamamış, gençlere karşı anlayışsız bir eğitimciydi. Mississippi'nin dağlık yöresindendi. Bu da onu Maycomb'da dezavantajlı bir duruma düşürüyordu. Kalın kafalı dağlılar, kıyılardaki ve düzlüklerdeki hayalperestlerdi, anlamazlar. Bay Taffet da bir istisna değildi. Maycomb'a gelince hiç vakit kaybetmeden ebeveynlere çocuklarının bugüne kadar gördüğü en terbiyesiz güruh olduğunu, öğrenip öğrenebilecekleri tek mesleğin tarım işçiliği olduğunu, futbolla basketbolun zaman kaybı olduğunu, kendisinin de neyse ki kulüplere, ders dışı aktivitelere falan yüz vermediğini, çünkü okulun tıpkı yaşam gibi başlı başına bir iş olduğunu güzelce belirtti. Öğrenci kitlesi de en gencinden en büyüğüne ona aynı şekilde karşılık veriyordu. Bay Taffet'a sürekli tahammül ediliyor, çoğunlukla da yok sayılıyordu. Jean-Louis toplantı salonunun orta bölümüne sınıfıyla birlikte oturdu. Son sınıf koridorun öteki tarafında, arka çaprazındaydı. Dolayısıyla dönüp Henry'e bakmak kolaydı. Henry'nin yanında oturan Jem sabahları hep olduğu gibi kısık gözlü, tehlikeli ve sessizdi. Bay Taffet karşılarına dikilip birkaç duyuru okuyunca Jean-Louis adamın böylelikle ilk dersleri kaynatmasına minnet duydu. Bunun anlamı bugün matematik yoktu. Tam arkasını dönmüştü ki Bay Taffet sadede geldi. Adam hayatı boyunca her çeşit öğrenciyle karşılaştığını söyledi. Okula silahlı gelenleri bile görmüştü ama bu sabah okulun ön tarafındaki yaya yolunda tanık olduğu ahlaksızca eylemle meslek yaşamında hiç karşılaşmamıştı. Jean-Louis komşularıyla bakıştı. Derdi ne bunun diye fısıldadı. Sol yanındaki Tanrı bilir diye yanıtladı. Böylesi bir rezaletin boyutlarının farkında mıydılar? Bilmelerini isterdi ki bu ülke savaşa girmişti. Oğullarımız, erkek kardeşlerimiz ve erkek evlatlarımız bizim için çarpışır ve can verirken birisi onlara ağza alınmaz çirkinlikte bir hakarette bizzat eylemciyi yerin dibine sokan bir eylemde bulunmuştu. Jean-Louis etrafındaki şaşkın surat denizine baktı. Böyle seyircili durumlarda genellikle suçluları kolayca saptardı. Ama bu kez dört bir yanı duruma anlam veremeyen bomboş bir şaşkınlıkla çevriliydi. Dahası dağılmadan önce Bay Taffet bunu kimin yaptığını bildiğini söyledi. Söz konusu şahıs yumuşak bir muamele görmek istiyorsa en geç saat 2'de elinde yazılı bir ifadeyle onun odasına gelmeliydi. Bay Taffet'ın okul müdürlerinin şu en eski hoşgörü numarasına sığınması karşısında tiksintiyle homurdanmamak için kendini tutan kalabalık ayaklandı ve onun peşinden binanın ön tarafına gitti. Yazılı itiraflara bayılır zaten dedi Jean-Louis yanındakilere. Bunun her şeyi yasallaştırdığına inanıyor. Evet yazılı olmadığı sürece hiçbir şeye inanmaz dedi biri. Yazıldığı zaman da her sözcüğüne körü körüne inanır dedi bir başkası. Biri kaldırıma gamalı haçlar çizdi herhalde dedi bir üçüncüsü. İlk kez yapılmıyor ki dedi Jean-Louis. Binanın köşesini döndüler ve zınk diye durdular. Ortada yanlış bir şey görünmüyordu. Kaldırım temizdi, ön kapılar yerindeydi, çalılıklara dokunulmamıştı. Bay Taffet bütün okulun toplanmasını bekledi. Sonra dramatik bir tavırla yukarıyı gösterdi. Bakın dedi, hepiniz bakın. Adam bir vatanseverdi. Bütün savaş tahvili satış kampanyalarına başkanlık ederdi. Savaşa destek toplantılarında insanı usandıran ve mahcup eden konuşmalar yapardı. Bizzat ön ayak olduğu ve müthiş bir gururla izlediği bu proje kapsamında okul avlusunun ön kısmına devasa bir pano diktirmiş, vatanı için savaşın Maykomp ilçe lisesinin mezunlarının isimlerini yazdırmıştı. Öğrencilerin Bay Taffet'ın panosuna bakışı biraz daha olumsuzdu. Bunun için adam başı 25 sent toplamış ama bütün şeref payını kendisine ayırmıştı. Jean-Louis, Bay Taffet'ın parmağını takip ederek ilan panosuna baktı. Okudu. Vatan hizmetindele. Son harfin önünü kapatan ve sabah esintisinde tatlı tatlı dalgalanan şey onun takma göğüsleriydi. Sizi temin ederim ki dedi Bay Taffet, imzalı bir ifadenin bugün saat 10 en geç 2'de masamda olması hepinizin hayrına olur. Dün gece bu kampüsteydim dedi. Her bir sözcüğü vurgulayarak haydi şimdi sınıflarınıza. İşte bu endişe vericiydi. Okul danslarında etrafta sinsice dolanır, öpüşüp koklaşanları yakalamaya çalışırdı. Duran arabalara bakar, sopayla çalılıklara vururdu. Belki de görmüştü onları. Hank'in onları fırlatması şart mıydı yani? Blöf yapıyor dedi Jem teneffüste. Öte yandan yapmıyor da olabilir tabii. Okulun kafeteryasındaydılar. Jean-Louis'u davranışlarıyla kuşku uyandırmamaya çalışıyordu. Okul kahkahadan, dehşetten ve meraktan patlamak üzereydi. Bakın, son kez söylüyorum. Bırakın da gidip anlatayım dedi. Saftiriklik etme Jean-Louis. Adamın bu konulardaki tavrını biliyorsun. Hem sonuçta o işi yapan benim dedi Henry. Eh Tanrı aşkına onlar benim de ama. Hank'in neler hissettiğini anlıyorum Scott dedi Jem. Adamla konuşmana izin veremez, bunu yapamaz. Neden yapamazmış? Zilyonuncu kez söylüyorum ki yapamam, işte bu kadar. Anlayamıyor musun? Hayır, Jean-Louis sen benim dün geceki partnerimdin. Erkekleri anlamayı yaşadığım sürece beceremeyeceğim dedi artık Henry'ye aşık olmayan kız. Beni korumak zorunda değilsin Hank, bugün senin partnerin değilim. Senin gidip söylemen de mümkün değil, biliyorsun. İşte burası kesin Hank dedi Jem. Diplomana el koyar. Diploma Henry için arkadaşlarının çoğuna kıyasla çok daha büyük bir önem taşıyordu. İçlerinden bazısı okuldan atılmaya aldırmazdı. Gerekirse şehir dışındaki bir yatılı okula giderler olur biterdi. Adamı en hassas yerinden vurdun biliyorsun dedi Jem. Mezuniyetine 2 hafta kala seni okuldan atmak tam onun yapacağı şey. Öyleyse bana bırakın dedi Jean-Louis. Okuldan kovulmaya bayılırım. Bayılırdı da okul onu dayanamayacağı kadar sıkıyordu. Burada konu bu değil Scott. Dediğini yapamazsın. Nokta. Belki de açıklayabilirim. Yo, açıklayamam aslında dedi Henry. Dün geceki fevriliğinin sonuçları kafasına dank ederken hiçbir şeyi açıklayamam. Pekala dedi Jem. Durumumuz şu. Hank, bence adam blöf yapıyor ama yapmama şansı da yüksek. Bilirsin, etrafı sinsi sinsi kollar durur. Bütün konuşmalarınızı duymuş olabilir. Çalışma odasının penceresinin tam altındaymışsınız. Ama odası karanlıktı dedi Jean-Louis. Karanlıkta oturmaya bayılır. Scott gidip söylerse ortalık karışır. Ama sen söylersen gözünü kırpmadan seni okuldan atar ve sen mezun olmak zorundasın oğlum. Jem dedi Jean-Louis. Filozof olmak harika bir şey ama bu şekilde hiçbir yere varamıyoruz. Hank gördüğüm kadarıyla senin durumun şöyle dedi Jem. Kız kardeşini sükunetle yok sayarak. İtiraf edersen mahvolursun, etmezsen de mahvolursun. Ben Aman kapa çeneni Scott dedi Henry sertçe. Bunu senin yapmana izin verirsem başımı bir daha yerden kaldıramayacağımı anlamıyor musun? Vay böyle kahramanları da ömrümde görmedim. Henry sıçrayıp kalktı. Durun hele diye bağırdı. Jem, arabanın anahtarlarını ver ve etütte yokluğumu hissettirme. Ekonomi dersine yetişirim. Jem atıldı. Bayan Moffat gittiğini duyar Hank. Hayır duymaz. Arabayı yola kadar iterim. Ayrıca o da etütte olacak. Bay Taffet'in gözcülüğündeki bir etütten sıvışmak kolaydı. Öğrencilere duyduğu kişisel ilgi minimum düzeydeydi. Bir tek diğerlerinden daha asi olanların adını bilirdi. Kütüphanedeki oturma düzeni belliydi ama biri etüde katılamayacağını bildirdiğinde saflar sıkılaştırılırdı. Sıranın sonundaki kişi boş kalan sandalyeyi koridora çıkarır, dersten sonra yeniden yerine koyardı. Jean-Louis dikkatini İngilizce öğretmenine veremedi. Kaygıyla geçen 50 dakikanın sonunda yurttaşlık bilgisi dersine giderken Henry tarafından durduruldu. İyi dinle dedi oğlan kısa ve öz. Dediğimi aynen yapacaksın. Gidip ona anlatacaksın. Yaz şimdi. Kıza bir kalem verdi o da not defterini açtı. Yaz. Sevgili Bay Taffet. O şeyler benimkilere benziyor. Tam adını yazıp imzala. En iyisi üzerinden mürekkeple geç ki adam inansın ve öğlenden hemen önce gidip ver. Anladın mı? Kız başıyla onayladı. Öğlenden hemen önce. Yurttaşlık bilgisi dersine gittiğinde dersin bitmiş olduğunu anladı. Öğrenciler gruplar halinde koridorda toplaşmış mırıldanıyor, gülüşüyorlardı. Sırıtmalara, dostça göz kırpmalara vakarla katlandı. Bütün bunların kendisini daha iyi hissetmesini sağladığı bile söylenebilirdi. En kötüsüne inananlar daima yetişkinlerdir diye düşündü. Yaşıtları Jem'le Hank'in dolaşıma soktuğu şeye inanacaktı. Ne daha azına ne de daha çoğuna. İyi ama suçu neden itiraf etmişlerdi ki şimdi? Sonsuza kadar alay konusu olacaklardı. Gerçi umurlarında değildi çünkü mezun oluyorlardı. Kendisi ise burada daha 3 yıl oturmak zorundaydı. Hayır, Bayan Moffat onu okuldan uzaklaştıracak, Atticus da başka bir yere gönderecekti. Bayan Moffat lanet hikayeyi anlatınca Atticus deliye dönecekti. Neyse, Hank'in başı beladan kurtulacaktı ya, o ve Jem bir süreliğine fazlasıyla kahramanca davranmışlardı ama sonunda haklı çıkan kendisi olmuştu. Evet, yapılacak tek şey buydu. İtiraf namesini mürekkeple yazdı, öğle arası yaklaşırken hevesi kaçtı. Normalde hiçbir şey onu Bayan Moffat'la yapacağı bir kavga kadar eğlendiremezdi. Adam öyle mankafaydı ki, ciddi ve kederli yüz ifadeni özenle koruduğun sürece ona neredeyse her şeyi söyleyebilirdin. Ancak bugün Jean-Louis'nin diyalektikle uğraşacak hali yoktu. Gergin ve sinirliydi. Bu yüzden kendinden nefret ediyordu. Koridorda müdürün ofisine doğru yürürken midesinde belli belirsiz bir bulantı vardı. Toplantıda menfur ve ahlaksızca bir saldırı demişti adam. Şimdi kasabaya ne diyecekti bakalım. Maykomp dedikoduya bayılır, onunla beslenirdi. Atticus'a her yandan envai çeşit söylenti yağacaktı. Bay Taffet çalışma masasının gerisinde oturuyor, ters ters masanın üzerine bakıyordu. ''Ne istiyorsun?'' dedi başını hiç kaldırmadan. ''Size bunu vermek istedim efendim.'' dedi kız, içgüdüsel bir hareketle geri çekilerek. Bay Taffet onun notunu aldı. Okumadan dert top edip çöp sepetine attı. Jean-Louis bir kuş tüyüyle vurulup yere serildiği duygusuna kapıldı. Ah Bay Taffet dedi. Tembihlediğiniz gibi doğruca size geldim. Ben onları Ginsberg'den aldım diye ekledi gereksizce. Amacım şey değildi yani. Bay Taffet ona baktı yüzü öfkeden kızarmaktaydı. Karşımda durup bana amcanın ne olmadığını söyleme. Meslek hayatım boyunca böyle bir rezaletle. İşte şimdi başı beladaydı. Ama dinledikçe Bay Taffet'ın ağzından çıkanların kendisinden çok öğrenci kitlesine yönelik genel laflar olduğu izlenimine kapıldı. Adamın sabahki duygularının bir yankısıydı. Adam sözünü Maykomp ilçesinin ortaya çıkardığı sağlıksız tavırlara dair bir özetle bağlamak üzereydi ki Jean-Louis araya girdi. Bay Taffet, yaptığım şey yüzünden herkesin topluca suçlanmasını istemem. Acısını herkesten çıkarmanıza gerek yok. Bay Taffet masanın kenarını kavradı, sıkılı dişlerinin arasından konuştu. Şu son küstahlık nedeniyle derslerden sonra bir saat okulda kalabilirsin küçük hanım. Kız derin bir soluk aldı. Bay Taffet dedi. Sanırım bir yanlışlık oldu. Ben gerçekten anlayamıyorum. Yani tam olarak. Anlamıyorsun öyle mi? Öyleyse göstereyim sana. Bay Taffet masada duran not defterinden kopartılmış sayfaların oluşturduğu kalın desteği kaptığı gibi ona doğru salladı. Sen bayan 105.sin. Jean-Louis sayfaları inceledi. Hepsi birbirinin eşiydi. Her birine Bay Taffet benimkilere benziyorlar yazılmış 9. ve daha üst sınıflardaki bütün kız öğrenciler tarafından imzalanmıştı. Jean-Louis bir an derin düşüncelere dalmış bir halde öylece durdu. Aklına söyleyecek, Bay Taffet'a yardımı dokunabilecek hiçbir şey gelmeyince adamın odasından sessizce sıvıştı. Öğle yemeği için arabayla eve dönerlerken yenilmiş bir adam dedi Jem. Jem, Jean-Louis ağabey ile Henry'nin arasında oturuyordu. Bay Taffet'ın ruhsal durumu hakkında anlattıklarını ciddiyetle dinlemişlerdi. Hank, sen tam bir dahisin dedi kız. Nereden aklına geldi bu fikir? Henry sigarasından derin bir nefes çekti, bir fıskede camdan dışarı fırlattı. Avukatıma danıştım dedi mağrur bir edayla. Jean-Louis elleriyle ağzını kapayıverdi. Daha doğal ne olabilir dedi Henry. Bildiğiniz gibi bana göz kulak olmaya başladığında bacak kadar çocuktum. Dolayısıyla kasaba merkezine gittim ve durumu açıkladım. Kısacası nasihat istedim. Bunu yapmanı Atticus mu öğütledi diye sordu Jean-Louis huşu içinde. Hayır, o öğütlemedi. Fikir benden çıktı. Bir süre ayak diredi. Burada mesele denkserlikleri mi? Neyse, işte artık onları tartmak dedi ve benim ilginç ama hassas bir konumda olduğumu söyledi. Koltuğunu pencereye çevirdi, dışarıya baktı ve kendini hep müvekkilinin yerine koymaya çalıştığını belirtti. Henry duraksadı. Devam et. Sorunumun aşırı hassasiyeti dikkate alındığında ve ortada bir suç kastı olmadığından jüri üyelerinin gözlerine azıcık toz fırlatmanın artık bu ne demekse sakıncası olmazmış. Sonra da aman ne bileyim işte. Ah Hank biliyorsun işte. Sayısal çoğunluğa ilişkin bir şey söyledi. Benim yerimde olsaymış suç ortaklığı konusunda yalan yere yemin etmeyi aklından bile geçirmezmiş. Ancak bildiği kadarıyla bütün takma göğüsler birbirine benzermiş. Dolayısıyla benim için yapabileceğinin hepsi buymuş. Faturayı ay sonunda göndereceğini söyledi. Fikir aklıma geldiğinde daha ofisten çıkmamıştım bile. Hank bana ne diyeceğiyle ilgili bir şey söyledi mi diye sordu Jean-Louis. Sana ne diyeceğimi? Henry ona döndü. Sana tek kelime etmeyecek, edemez. Birinin avukatıyla konuştuğu her şeyin sır olarak kalacağından haberin yok mu? Tonk, Jean-Louis dondurmanın karton kutusunu masaya çırpıp dümdüz etti. Üzerindeki resimler ezilerek dağıldı. Güneş saat 2'yi gösteriyordu. Tıpkı dün gösterdiği, yarın da göstereceği gibi. Cehennem demek, ebedi bir ayrılık demek. Ne yapmıştı da ömrünün kalanını sevdiği insanlara kavuşma özlemiyle günümüzü ziyaret etmeksizin uzun zaman öncesine gizli yolculuklar yaparak geçirmek zorunda kalacaktı. Onlarla aynı kandan, aynı candanım. Köklerim bu topraklarda, yuvam burası. Ama onlar beni aynı kandan saymıyor. Toprağın kökleri filan umursadığı yok. Ben bir partideki yabancıyım. Hank, Atticus nerede? Henry masasından başını kaldırıp baktı. Selam tatlım, kendisi postanede. Benim de kahve vaktim. Haydi gel birlikte benimle. Onu Bay Cunningham'ın dükkanından ayrılıp ofise gitmeye zorlayan dürtü Henry'nin peşinden dışarı çıkardı. İkisine gizlice tekrar tekrar bakmak, tehlikeli fiziksel bir metamorfoz geçirmediklerini görüp içini rahatlatmak istiyordu. Öte yandan onlarla konuşmak, onlara dokunmak istemiyordu. Ola ki varlığıyla onları başka rezillikler yapmaya kışkırtabilirdi. Henry ile yan yana hem eczane hem de kafe karışımı dükkana doğru yürürken Malcolm'un onlar için bir sonbahar ya da kış düğünü planlayıp planlamadığını merak etti. Ben de ne tuhafım diye düşündü. Onunla şöyle ya da böyle uyum sağlamadığım sürece bir erkekle yatağa girmem mümkün değil. Bırakın yatmayı, şu an onunla konuşamıyorum bile. En eski dostumla konuşamıyorum. Locaya benzeyen bir köşeye çekilip geçip karşılıklı oturdular. Jean-Louis kağıt peçeteliği, şekerliği, tuzluğu ve biberliği incelemeye koyuldu. Çok sessizsin dedi Henry. Sabah kahvesi nasıldı? Feci. Hester geldi mi? Evet, o Jem'le yaşıt değil mi? Evet, aynı sınıftaydılar. Bill bu sabah bana Hester'ın yine savaş boyalarını süründüğünü söyledi. Hank, Will Sinclair'ı bayağı karamsar biri olmalı. Neden? Hester'ın aklına soktuğu bütün o boş safsatalar. Hangi safsatalar? Ah işte Katolikler, komünistler, Tanrı bilir daha neler. Hepsi bir olmuş kızın kafasında at koşturuyor. Henry güldü. Balım, Hester için güneş bille doğuyor, bille batıyor. Adamın ağzından çıkan her şey Tanrı kelamı. Erkeğine aşık. Erkeğini sevmek bu mu demek? Evet, bununla epeyce ilintili. Jean-Louis, yani kimliğini kaybetmek öyle mi diye sordu. Bir bakıma evet dedi Henry. Öyleyse bir gün evleneceğimden fazlasıyla kuşkuluyum. Uğruna bunu yapabileceğim bir erkekle hiç karşılaşmadım. Benimle evleneceksin ama öyle değil mi? Hank, en iyisi şimdi söylemek ve meseleyi halletmek. Seninle evlenmeyeceğim nokta. Böyle bir şey söylemeye niyeti yoktu ama kendini engelleyememişti. Bunu daha önce de duydum. Şimdiden söylüyorum ki bir gün evlenmeye karar verirsen... Konuşan gerçekten de kendisi miydi? Etrafa bakınmanın senin için en hayırlısı olacağı. Sana hiçbir zaman aşık olmadım ama seni her zaman sevdim. Bunu sen de biliyorsun. Bir ara seni bu şekilde sevmemin evlenmemize yeteceğini düşündüm. Ancak ne? Ancak seni artık bu şekilde de sevmiyorum. Seni kırdım ama durum bu. Evet, konuşan kendisiydi. O malum aşırı özgüveniyle konuşuyor. Bir kafede erkeğin kalbini kırıyordu. O da onunkini kırmıştı. Henry'nin suratı ifadesizleşti, kızardı ve yara izi göze çarpar oldu. Jean-Louis, söylediklerinde ciddi olamazsın. Her kelimesinde ciddiyim. Acıtıyor değil mi? Bak bakalım nasıl acıtıyor. Bunun nasıl bir duygu olduğunu artık biliyorsun. Henry masanın üzerinden uzanıp onun elini tuttu. Jean-Louis elini çekti. Sakın dokunma bana dedi. 19. ayırımın sonu. Sayfa 195.